Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Temmuz 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak değerli dinleyenler, Tülay Gökçimen imzalı Filistin için Ne Yapabiliriz başlıklı yazıyı paylaşacağız. Öncelikle biz Kudüs'ü doğu veya batı olarak ikiye ayırmıyoruz. Doğusuyla batısıyla Kudüs tek ve Filistin'in başkenti. Hatta dünya bir ülke olsaydı onun da başkenti Kudüs olurdu. İşgalci İsrail'in işgal ve yayılmacı politikalarına bakarak Filistin topraklarını dörde ayırabiliriz. Birincisi Kudüs, ikincisi Gazze, üçüncüsü Batı Şeria, dördüncüsü 1948 toprakları. Bu dört bölgede farklı yönetimler var, farklı uygulamalar var. Bunların içinde Gazze'nin özel durumu var. Gazze 2007'den beri kuşatma ve ambargo altında. Çevresi sarılmıştı, işgalci içeri giremiyordu ama hiçbir Gazze'li de işgalciden bağımsız dışarı çıkamıyordu. Filistin'i bir anne gibi düşünün. Dört evladı var. En nahifi Kudüs, en büyüğü Gazze. Gazze bir abi olarak kardeşlerine kol kanat geriyor. Her zaman hepsi aynı annenin evlatları. Sadece yayılma ve işgal haritaları değişik. Yönetimleri değişik. İşgalci ve katil İsrail'in insana, hayvana, dağa, taşa, toprağa, doğmamış çocuğa soykırım yaptığını gören dünya insanları artık gerçeği kendi gözleriyle gördü. 7 Ekim hareketi her şeyin başlangıcı oldu. O topraklar 1948'den beri işgal altında. Çok acılar yaşandı. Nekbe yaşandı, insanlar sürgün edildi, köyler ateşe verildi, evler yıkıldı, her türlü özgürlükler kısıtlandı. 7 Ekim tüm bu olanlara bir başkaldırıdır ve haklıdır. Ev sahibi artık yeter dedi ve ya zafer ya şehadet diyerek bir direniş başlattı. Güneş batıdan doğuyor. İşgalci İsrail'in ve ona destek veren ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya halkları kendi yönetimlerine dur demek için ayaklandı. Bu bir vicdan hareketidir. Mazlumun dini yoktur. Avrupa ve ABD halkları ayağa kalkarken Gazze halkı Müslüman demedi. Çünkü bir insanlık meselesi. Sosyal medyayı bir şey için kullanacaksak şimdi bıkmadan, usanmadan yapılan soykırımı konuşmak, duyurmak için kullanmalıyız. Sosyal medya okuryazarlığı bu anlamda önemli. Filistin'i tanı, işgalci İsrail'i tanı, kendini tanı, boykot et, Filistin'i konuş, eylem program düzenle, her gün haberlere bak, Balfour Deklarasyonu'nu oku, kendinize muradın toprağımızın kokusunu oku, 1948'i ve 1967'yi bil, Sabra'yı, Şatilla'yı öğren, intifadaları oku, Hamas'ın kuruluşunu ve kuruluş nedenini bil, Filistin'in haritadaki yerini öğren, İsrail'in işgal edilmiş Filistin topraklarında yürüttüğü politikaları bil, Gazze için ne yapabilirim sorusuna iki ayrı başlık ayır. 7 Ekim'de hayatı dondurmak isteyen işgalci İsrail, 7 Ekim'den önce yaşananları veya 7 Ekim'den sonra yaşananları dünya konuşsun istemiyor. Sanki her şey 7 Ekim'de Hamas'ın direnişiyle başlamış gibi bir algı oluşturmaya çalıştı ama dünya halkları gördüğünüz gibi ayakta. Hastaneleri, kuvözdeki bebekleri bile vurmaktan çekinmeyen işgalcilerin gerçek yüzünü çok şükür dünya halkları görmüş durumda. 40 binden fazla insanın katledildiği, tüm dünyanın gözü önünde her türlü vahşete maruz kalan Gazze halkı için neler yapabiliriz konusunu sıcak yapılacaklar ve soğuk yapılacaklar olarak ikiye ayırabiliriz. Öncelikle Filistin için gerçek bir mücadeleye girmek ve istikrarlı bir şekilde devam etmek istiyorsak Filistin'i bilmek zorundayız. Coğrafyayı bilmek, mümkünse ziyaret etmek bize çok büyük katkı sağlayacaktır. Filistin'in haritadaki yerini, 1948'i, 67'de neler olduğunu, Sabra'yı, Şatilla'yı, intifadaları, Hamas'ın kuruluşunu ve nedenini, İsrail'in kurulurken çevre ülkeleri nasıl tesis ettiğini, Filistin topraklarında yürüttüğü politikayı, Osmanlı'nın Filistin topraklarındaki 400 yıllık hakimiyetini ve orada bıraktığı mirasları bilmek, en azından haberdar olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu özellikle gençlerimiz için söylüyorum. Yani geçmişte neler oldu, neler yaşandı bilmeden bugün ettiğimiz mücadeleler hep bir yerde yarım kalıyor veya eksik kalıyor diyebiliriz. Bu sebeple Filistin'i tanımak önemli. İsra suresinin ilk ayetinde direkt Cenab-ı Allah'ın ismiyle zikrettiği Mescid-i Aksa'nın bizler için önemi nedir bilmek zorundayız. Çünkü şu an mücadelenin merkezi Mescid-i Aksa ve ayette bize bildirilen, çevresi bereketli kılınan topraklardır. Bunu her Müslümanın şartsız, koşulsuz bilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben 2015'te ilk defa Kudüs'e gittiğimde Kudüs'le ilgili pek çok şeyi bilmediğimi fark ettim. Ve hakla batılın mücadelesini orada canlı canlı izleyince bizim hala meselenin Mescid-i Aksa neresidir, sarı kubbe midir, siyah kubbe midir minvalinde konuşmalar yapıyor olmamıza çok utanmış, çok üzülmüştüm. Onlar Mescid-i Aksa'nın İslam dini için önemini iliklerine kadar kuşanmışken, bizlerin yıllarca bu meseleden uzak kalmamızın da kendimize yaptığımız bir haksızlık olarak değerlendirdim. Evet, Filistin'i tanıdıktan sonra İsrail'i tanımak çok önemli. Karşımızdaki düşman kim? İşgalci İsrail ne istiyor? O topraklardaki hayali nedir? İşbirlikçileri kimdir? Bunları da çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü düşmanı tanımadan onunla mücadele edemezsiniz. Bu süreçte kendimizi tanımak da çok önemli. Dünyanın en zor sorularından biridir, ne yapabilirim sorusu. Bu soruya en doğru cevap yine kendimizde aslında. Kendinize bakın, neyi en güzel, en liyakatli yapıyorsanız o konuda Filistin'i gündem etmeye çalışın, destek olmaya çalışın. Örneğin ben çektiğim belgesellerle yaptığımız videolarla bu mücadeleye destek vermeye çalışıyorum. Ama bir başkası çok güzel makale yazıyordur, diğeri çok güzel ezgi söylüyordur, bir başkası çok güzel pasta yapıyordur, yaptığı pastalara Filistin teması işleyerek o da gündem etmeye çalışabilir. Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Yeter ki kendimizi tanıyalım, yapabileceklerimizi bilelim. Evimizde Filistin'i konuşmak, onu gündem etmek sanki ev halkından biriymiş gibi bugün neler olduğu gibi değerlendirmelerde bulunmak çocuklarımızın geleceğinin inşası için çok önemli. Özellikle genç kardeşlerimize tavsiyemiz en az bir dil öğrenmeleridir. Benim dil öğrenmemin Gazze'ye nasıl bir faydası olacak diye düşünürseniz, şu an dil bilen gençlerin sayesinde anında bölgede olanlardan haberdar oluyoruz. Çeviriler, duyurular ve benzeri pek çok içerikte dil bilen insanların yeri çok önemli. Boykot bir duruştur, onurlu bir duruştur hem de. Hayatın içinde seni üzen, başkalarını üzen, olmasını istemediğin durumlara karşı kişisel bir tavırdır. El ele verilip yapılırsa kitlesel bir duruş, büyük bir hareket haline gelir. Bu dünyayı yaşanmaz kılanlara karşı öncelikle kendimize olan inancımız gereği boykot yaparız. Çünkü bir şeyler ters gidiyordur ve buna sebep olanlara bir şey söylemek istersin. İşte boykot o söylemek istediğin sözdür. Hep beraber yapılırsa sesimiz dünyanın her yerinden duyulur. Boykotun mantığı aslında görmektir. Zalimi görmek, onun yaptığını görmek, mazlumu görmek, yaşananları görmezden gelmemek demektir. Yapılanlara sessiz kalmamak için bir şeyi geri istersin. Bu sizi üzen kişileri hayatınızdan çıkarmak gibidir. Size düşmanlık ettiğine inandığınız, size zararı olacağını düşündüğünüz kişilerden uzak durmak gibi bir şeydir. İşgalci ve katil İsrail, şu an Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa ile birlikte dünyayı ateşe verdi. Çocuklarımızı öldürüyorlar. Geçtiğimiz hafta bir çadır kente 8 ton bomba atmışlar. 3 Hiroşima gücünde bomba atılmış Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana. İnsanlığın getirildiği bu noktada insan kalmak çok zor. Pek çok şeyle mücadele etmek zorundayız. Başta bunu mazlumlara yapan insanlarla ve onların hayatta kalması için piyasaya sürdükleri ürünleri almamakta sorumluyuz. Bebek ürünleri üreten bir markanın CEO'su Gazze'de çocuklar ölmeli diye sosyal medya paylaşımı yaptı. Kendi bebek markaları üretiyor. Peki ama hangi çocuklar için? Gazze'li bebekler için olmadığı kesin. Şimdi biz bu adamın ürünlerini kullanırsak Gazze'li çocuklara ihanet etmiş olmaz mıyız? Boykot direnişin bir koludur. Hem de yaptırımı olan çok güçlü bir koludur. El birliğiyle yapıldığında dünya yerinden oynayabilir. Başka bir dünya mümkündür. İnsanların alışkanlıklarını değiştirmesi kolay değil. 30 yaş üstünün boykota uyum sağlaması biraz zaman aldı gözlemlerime göre. Ama 30 yaş altı, hele de 5-15 yaş arası resmen boykota sarıldı. Çocuklarımıza sorar olduk hangi ürünün boykot olup olmadığını. Yıllardır kullandığı ürünleri, takip ettiği insanı, okuduğu kitabı, gittiği kafeyi insanlar birden kestirip atamaz, anlıyorum. Ama karşımızda öyle büyük bir katil var ki, o kadar vahşet var ki bir an bile düşünmeden zalimlerin ürünlerini boykot etmemiz gerekir. İçmezsek, yemezsek, konuşmazsak ölmeyiz. Alternatifi var ama aldığımız ürünün parası katillere gidiyorsa vay halimize. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün her yerde yapılan programların devamını sağlayacağız. Evde görülecek yerlere zalimlere olan kinimizi diri tutacak notlar asacağız. Evlerimize zalimlerin ürünlerini sokmayacağız. Her gün mutlaka Filistin gündemine bakacağız ve en az bir kişiyle istişare edeceğiz. Gazze'de son insan kalana kadar mücadeleye devam edeceğiz inşallah. Tülay Gökçimen imzalı Filistin için ne yapabiliriz başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Şimdi bir mülakatta devam edeceğiz. Birliklerimize Sefa Soner Kurt'un Murat Ayar'la yaptığı İsraillerin satır satır okuduğu kitap başlıklı mülakatı aktaracağız. Ekin Yayınları editörü kıymetli Murat Ayar'la Hamas'ın üst düzey yetkililerinden biri olan Yahya Sinvar'ın kaleme aldığı ve Ekin Yayınları vesilesiyle de okuyucularla buluşan Diken ve Karanfil isimli kitabı hakkında güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. İstifadeli okumalar dilerim. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden biri olan Yahya Sinvar'ın kitabının okuyucularla buluşma hikayesi ve sizin bu süreçteki yaşadıklarınızı paylaşabilir misiniz? Yahya Sinvar, Filistin direnişi içinde bilinen bir isim olsa da 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu sonrası tüm projeksiyonlar onun üzerine çevrildi. Yahya Sinvar, Filistin direnişi içinde yetişen ve Gazze'nin 1967 işgalinden günümüze tüm süreçlerine tanıklık etmiş bir isim. Neredeyse çocukluk döneminden itibaren her Filistinli gibi işgale karşı direnişin bir parçası oldu. Onun en büyük başarısı Gazze'de İsrail istihbarat ağını çökertecek düzeye getiren örgütlenme modeliydi. Bu çabalarının bir sonucu olarak 1988 yılında tutuklandı. 2011 yılında Gilad Shalit esir takasında özgürlüğüne kavuştu. 23 yıllık bu tutsaklık hayatında da gerek kendisinin tanık olduğu gerekse de çevresindekilerin yaşadıklarını 480 sayfalık Diken ve Karanfil adlı eserinde yazmaya başladı. 1988 yılından 2005 yılına kadar da yazmaya devam etti. Diken ve Karanfil aslında daha önce de önümüze gelmiş bir eserdi. Yayınlanabilir olarak değerlendirdiğimiz bir eser olarak onu kenara almıştık. Aksa Tufanı operasyonu sonrasında Filistinli dostlarımızın bu eseri yayınlamalısınız tavsiyesi ve talebi üzerine de kitabı yayın programına aldık. Çeviri için de Türkiye'de Arapça çeviri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Vahdettin İnce dostumuzu, abimizi düşündük. Onu arayıp bu kitabı sen çevirmelisin dedik. Sağ olsun Vahdettin İnce de duygulanarak sevinçle kabul etti. Aralık 2023'te başlayan çeviri süreci Mayıs 2024'e girerken sona erdi. Kitap toplam 30 bölümden oluşuyor. Her bölüm bittikçe çeviri bize de gönderildi. Oldukça duygusal bir süreçti bu. Kimi zaman ağladık, kimi zaman güldük, kimi zaman gurur duyduk. Kimi zaman hayıflandık, tam bir Filistin tarihine tanıklık ediyorduk. Kitabın yayınlanma sürecinde sağ olsun Ali Emre Üstadımız da dahil oldu. Kitabın başında yer alan ve gerçekten muhteşem bir anlatı olan ve Ekin Yayınları imzasıyla yayınlanan takdim kısmını Ali Emre kaleme aldı. Bunu ilk defa burada Genç Dergisi için açıklamış olduk. Kitap birçok bölümden oluşuyor. Kitapta sizi en çok hangi kısım etkiledi? Diken ve Karanfil, içimiz parçalanarak hazırladığımız, okuduğumuz bir eser oldu. Bildiğimiz olayların içeriden, ilkelden seslenişini okumak oldukça çarpıcı. Beni en çok etkileyen olay, İmad Akil'in şehadetinin anlatıldığı kısımdı. Bir hafta kitaba dönemedim. Büyük bir mücadelenin içinde böyle bir eserin ortaya çıkması oldukça dikkat çekici. Okurlarınızın bu eserle ilgili geri dönüşleri nasıldı? Okurlarımız da kitabı sabırla bekledi. İlan ettiğimiz tarihten itibaren sürekli arandık. Daha kitap çıkmadan yüzlerce kişi kitaba ilk ulaşan olmak için talepte bulundu. Okuyucularımız heyecanla kitaptan bölümler paylaşıyor. Bu kitapla ilgili şunu da ifade edeyim müsaadenizle. Bu kitap sadece Filistin meselesine duyarlılığı olanlara hitap etmiyor. Bölgeyi anlamak isteyen her araştırmacının, akademisyenin, gazetecinin ve siyasetçinin okuması gereken bir başucu eseri. İsrail medyası ve akademisi bu eseri neredeyse satır satır, cümle cümle atomize ederek okumuş. Türkiye'de de Filistin meselesi konusunda fikir beyan edeceklerin göz ardı edemeyecekleri bir başucu eseri. Gazze'deki direniş ve mücadele insanlığın vicdanında bir uyanışa vesile olabilir mi? Ey Gazze, ey ateşten libaslarla cellatlara direnen şehir, cennete yürüyenlerle doldu şarkını gömdüğün topraklar. Ali Emre'ye ait olan bu dizeler aslında Halep için yazıldı. 10 yıl sonra şimdi Gazze için okuduğunuzda değişen hiçbir şey olmuyor. Gazze direniyor ve direnirken tüm dünyaya onuru, direnmeyi ve en önemlisi de insan olmayı ve insan kalmayı öğretiyor. Şu dakikadan sonra Allah korusun Gazze tümüyle yerle bir edilse, hiçbir canlı kalmasa bile direniş çoktan kazandı, işgalcilerse kaybetti. Düşman şu anda şunu çok açık şekilde biliyor ki dünyanın onurlu ve özgür insanları artık Gazze'nin bir parçası oldular. Bu konuda mesajımız da net. Şehitlerimizi anacağız, yaralılarımızı tedavi edeceğiz, evlerimizi, okullarımızı, şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Siz bozdukça biz yeniden yapacağız, siz öldürdükçe biz yeniden doğacağız, bizi öldürdükçe siz tükeneceksiniz, sözümüz söz, asla diz çökmeyeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda Yoldaki Mühendis Abdullah Galip Bergusi kitabını okuyucularla buluşturmuştunuz. Önümüzdeki dönemde yine önemli şahsiyetlerin hayatlarını veya hatıratlarını içeren yeni projeleriniz olacak mı? Abdullah Galip Bergusi, bu kitabında bize çok ilginç bir hikayesi var. Kitap bize geldiğinde bunu yaklaşık 1,5 yıl beklettik. Kitabın Arapça ismi Gölgelerin Emiri ya da Gölgelerin Efendisi anlamına gelen bir ismi vardı. Biz Bergusi'nin öncüsü mühendis Yahya Ayaş'ın yolunda giden anlamında Yoldaki Mühendis ismini kullandık. Ve bu isim çok tutuldu ve meşhur oldu. İnşallah benzer isimlerle ilgili çalışmalarımız var. Aksa Tufanı sürecini ele alan bir direniş güncesi planımız var. Onun dışında şu anda bizi en çok heyecanlandıran bir proje olarak 10. asırdan günümüze en meşhur haç anılarını derledik. Kitap için Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem haccını Muhammed Emin Yıldırım Hoca kaleme aldı. Onu da kitabın başına koyacağız. Fırtınaların, savaşların, baskınların ve Mekke ile muhteşem buluşmaların olduğu 800 sayfalık dev bir eser. Yaklaşık 10 yıllık bir çalışma. Değerli dinleyenlerimiz, Sefa Soner Kurt'un Murat Ayar'la yaptığı İsraillerin satır satır okuduğu kitap başlıklı mülakatı paylaştık Sesi Dergi'de. Ve son olarak değerli dinleyenlerimiz, Arzu Karabal imzalı Rahat Ancak Mücadeledir başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsan beyhude bir çaba mıydı şimdi? Yoksa kıyametin koptuğunu görse, elindeki fidanı dikmeli mi? Fıtratımda zakkum tohumu da vardı, Tuğba tohumu da. hangisine bakmış, hangisini büyütmüştüm peki? Bitiremediğim tüm tahribatların beni nasıl bitirdiğini izlemekle geçmemeliydi ömrüm. Zihnimin durgunluğu, kalbimin yorgunluğu ve ruhumdaki tüm kırgınlıklar. Bir ömrü kaç kez tükettim, aramak da hatırlamıyorum. Yalnızlık ne tuhaf. Hastalıkların üreyebileceği en ideal ortam demişti biri. Oysa kendimi yalnızlıkla tamir etmeye olan ihtiyacım dinleyebilmek sessizdi. Kimseye değmeden yaşamak mümkün mü bilmiyorum ama tahrip değil tamir eden olmak, şerri değil hayrı yeryüzünde hakim kılmak, bu mümkün olmalıydı elbet. Tahrip ne kadar kolay diyorum kendime. Bir kibrit bir köyü yakar misillü ve bir sepet sağlam elmanın içindeki bir çürük elmayı sağlam edemeyip bir çürük elmanın hepsini çürütmesi ne kadar acı. Uyansam şimdi bu ümitsizlik uykusundan, nice az topluluklar Allah'ın izniyle nice çok topluluklara galip gelmişlerdir. Ayetini terennüm etse dilim, hakikat ne kadar keskin, hakikat ne kadar derin. Rahat ancak mücadeledir desem hem de haykırarak. Şartlar ne olursa olsun değerlerimizde sebat etmeli. Daha ziyade şevkle, gayretle çalışmalı öyle değil mi? Tohum atıp beklemek belki de bunun adı. Ya Rabbi, senin için elimden gelen bu ve ben bunu yapıyorum diyebilmek. Arzu Karabal'ın kaleme aldığı Rahat Ancak Mücadeledir başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak sevgili dinleyicilerimiz Sesi Dergi'de bu akşam. Evet, Genç Dergisi'nin Temmuz 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesi Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.